Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV'ye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına başlıyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız hocam, bu hafta iyisiniz?
Elhamdülillah, çok şükür iyiyim.
Allah iyilikler versin
amin,
hocam.
Amin, amin. Cümlemize inşallah.
Allah razı olsun. Hocam yine dinleyicilerimizden gelen, bizlerin de bir kısmını hazırlamış olduğumuz sorularla devam ediyoruz. Ben müsaadenizle birkaç ibadetle alakalı sorularımız var. Onlarla başlamak istiyorum. Şöyle bir sorumuz var hocam. Namazda sadece Fatiha okumakla farz olan kıraat yerine gelmiş olur mu hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz namazda yaptığımız hareketler, üç grupta ele alabiliriz. Bir farzlar,
evet.
İki vacipler, üç sünnetler. Şimdi farzlar nedir? Farzlar olmazsa olmazlardır. Yani herhangi bir ibadetle ilgili bir şeye biz farz diyorsak, eğer o farz dediğimiz şey yoksa o ibadet muteber olmaz, geçerli olmaz.
Evet.
Efendim haccın iki tane farzı var. O şeyin dışında, ihramdan sonra. Üç farz var. Bir ihram, bir Arafat vakfesi, bir de Kabe-i Muazzama'yı tavaf. Bunlardan biri olmadı mı haç olmaz.
Evet.
Bu bir. Mesela zekatın farzı var değil mi? Niyet, temlik. Bunlar olmadan zekat yerine getirilmiş olmaz. Namazımızda da farzlar var. Farzlar 12 tane. Bunlardan altısına şart diyoruz. Yani namaza başlamadan önce yapmamız gereken şeyler. İşte abdest almak gibi, yani ona hadesten taharet diyoruz. Necasetten taharet, yani elbisemizi, namaz kılacağımız yeri, vücudumuzu temiz tutmak. Setre avret, yani vücudumuzun örtülmesi gereken yerleri örtmek. İstiklal kıble, kıbleye dönmek. İstikbal kıble. Sonra vakit, vaktin girmiş olması. Ya ben nasıl olsa yarım saat sonra namaz kılacağım, şimdiden kılıvereyim. Abdestim var iken. Hayır, böyle olmaz. Bir de niyet. Niyet. Ha, bunlara şart diyoruz, farz bunlar. Bunlardan biri yoksa namaz olmaz. Abdestsiz namaz olmaz.
Evet.
Efendim, örtünecek elbisem olduğu halde avret mahallelerini örtmeden kıldığın namaz, namaz olmaz.
Ha. Evet.
İkincisi rükün dediğimiz namazın içindekiler ki bunlardan birincisi tekbirdir, iftitah tekbiri. Bu şart mıdır, rükün müdür tartışılıyor ama farzdır. Sonra ne? Kıyam, ayakta durmak. Yani gücü yetenin ayakta durması. Ayakta namaz kılması. Sonra kıraat, okumak. Kur'an-ı Kerim'den okumak bir şey. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ diyor Cenab-ı Hak. O Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Emir. Sonra ruku. Sonra secde. Sonra son oturuş dediğimiz, selam vereceğimizdeki kadi-i ahire son oturur. Şimdi kıraat bunlardan birisi. Kur'an'dan bir parça okuyacaksın. Fatiha Kur'an-ı Kerim'den mi?
Evet.
Kur'an-ı Kerim'den. Öyleyse sadece Fatiha suresini okuduğun zaman kıraat farzını eda etmiş olursun. Ama vacibi terk etmiş olursun. Çünkü zamm-ı sure okumak vaciptir. Farzların ilk iki rekatında. O zaman eğer bilerek okumamışsak, biz vacibi terk ettiğimiz için o namazı iade etmemiz de vacip olur. Zamm-ı sureyi. Ama unutarak okumamışız, sevim secdesi yaparız. Fakat mutlaka bir şey okumak lazım. Ha. Yani Fatiha'yı okuduğun zaman farzı yerine getirmiş olursun. Ama Fatiha'nın yerine İnna atayna kelkevser okuduğun zaman farzı yerine getirmiş olmaz mısın? Yine farzı yerine getirmiş olursun. Çünkü Hanefi mezhebinde Fatiha okumak vaciptir.
Evet.
Bizatihi. Ama Şafii mezhebinde durum farklı. Şafii mezhebinde Fatiha okumak farzdır. Dolayısıyla Şafii mezhebine göre mutlaka Fatiha'nın okunması lazım. Fatiha okunmadı ise namaz olmaz. Ama Şafii mezhebinde, Hanefi mezhebinde unutarak Fatiha okumamış bir rekatta diyelim. Efendim ama Kur'an-ı Kerim'den başka sureler okumuşum. Sonda sevi secdesi yaptın, namazın namazdır.
Evet, peki hocam. Ticaretle alakalı bir sorumuz var hocam. Ticarette kar haddi var mıdır diye bir sorumuz var.
Şimdi kar haddi de nark diyorlar değil mi şeyde? yok, nark fiyat takdir yapma, fiyat yorma. Şimdi ticarette bunu iki türlü biz yine ele alabiliriz bu soruyu cevap olarak. Bir, hüküm açısından. İki, evet, insani değerler ve İslam kardeşliği açısından. Hüküm açısından ele aldığımız zaman kar haddi diye bir sınırlama yok. Ne zaman? Karşı tarafı kandırmadığın sürece, aldatmadığın sürece, onun bilgisizliğinden, piyasadan haberi olmadığından istifade etmediğin sürece kar haddi yok. Hatta şöyle bir olay İslam tarihinde anlatılır. Medine'de bazı malların kıtlığı olmuş. Hazreti Osman'ın da büyük bir kafile, ticaret kafilesi gelmiş Medine'ye. Yani mal getirmiş dışarıdan. Ve bunu Medine'deki tüccar satın almak istiyor.
Evet.
Yani tabir caizse Hazreti Osman ithalatçı. Hı hı. Ve esnaf ondan mal almak istiyor. Ve Hazreti Osman'a teklifler yapılıyor. Diyorlar ki sana %100 kar verelim. Yani sen onu 1 liraya aldıysan ben sana 2 lira verelim. Vermem diyor Hazreti Osman. Daha çok veren var diyor. Efendim 1'e 2 kar verelim. Yani 1 liraya aldığını 3 liraya alalım senden. Hayır diyor, daha fazla veren var diyor Hazreti Osman. Diyorlar ki ya Medine'nin tüccarı işte bizleriz. Bizden fazla sana kar veren kim var ki? Diyor ki Allah fazla kar verdi. Allah 1'e 700 veriyor. Ben ona vereceğim diyor ve olduğu gibi bu mallarını fakirlere tasarruf ediyor. Şimdi bu olay bize, ashabım yaptığı bu uygulama, illa karın %20 olacak. %50'den fazla olmayacak. Hele %100 olursa çok fazla olur. Bu gibi bir sonuca götürmüyor bizi. Yani diyor ki bu uygulama, kar haddi diye bir şey yok. Ancak, yani bu hüküm açısından, yani adam 1 liraya aldığını 5 liraya satıyorsa, bunun satışı haramdır diyemeyiz biz.
Evet.
Ancak eğer karşı tarafı kandırıyorsa, yani karşı taraf piyasadan haberi olmadığı için onun o bilgisizliğinden istifade ederek fahiş karla satıyorsa buna gabn-ı fahiş diyoruz. O zaman o müşterinin bu malı, bu alışverişi feshetme hakkı oluyor. Ki bu gabn-ı fahişin ölçüsü de farklı ölçüler verilmiş bizim şeylerde. Fıkıh kitaplarımızda. Mesela mecellede, ki mecellede biliyorsunuz fıkha dayalı bir kanundur.
Evet.
Mecellede taşınır, yani biz uruz dediğimiz günlük kullandığımız mallarda bu %5, efendim hayvanlarda %10, taşınmaz mallarda %20. Yani bu kadarı normal aldatılabilecek, aldanılabilecek çerçeve kabul etmişler. Ama bir başka görüş şu, fiyat takdircilerinin takdirine girmeyen. Yani bir mal var ki buna o fiyat takdir edenler, uzmanlar, birisi diyor ki bu 80 lira, birisi diyor ki bu 90 lira eder, bu birisi diyor ki 100 lira eder. Ha, bu malın fiyatı 80 lira ile 100 lira arasında değişiyor demektir. Dolayısıyla 101 liraya satarsan gabn-ı fahiş olur. Dolayısıyla müşterinin bu durumda O alışverişi feshetme hakkı vardır. Ama bu ne zaman? Müşteri piyasayı bilmiyor ise. Müşteri biliyor piyasayı. Ya bu mal 80 liraya da satılıyor, 90 liraya da satılıyor. Ama adamın birisi 110'a satıyor. Bile bile gidiyor ondan alıyor. Bunda kimsenin suçu yok. Ha, bu önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor.
Evet.
Bir de malı satarken maldaki kusurları gizlememesi lazım. Ve malda olmayan özellikleri varmış gibi sayıp dökmemesi lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine pazarında bir gün dolaşırken bir buğday çuvalına varıyor yanına ve elini çuvala daldırıyor. Altından ıslaklık geliyor. Peygamber Efendimiz soruyor satıcıya, bu ne? Efendim yağmur yağdıydı da. Peki o niye altına kaldın o zaman? Men gashşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Bizim yolumuzda değildir buyuruyor. Dolayısıyla bir müşteri satın aldığı bir balda farkına varmadan bir ayıbı varsa ve bu ayıp da o malın değerinde düşüklük, ucuzluk gerektiriyorsa, bu takdirde o müşterinin o malı geri verip parasını alma hakkı vardır. İsterse de olduğu gibi kabul eder, sineye çeker. O onun bileceği bir iş. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Bizim dinimiz insanların böyle bilgisizliklerinden istifade edilmemesini istiyor. Bunun için telakkül celep diye bir tabir var. Fıkıh kitaplarımızda. Veya bey'ul badi, hadir lil badi diye bir tabir var. Ne demek bu? Telakkül celep demek. Dışarıdan mal getirenleri şehre girmeden şehir dışında karşılayıp onlardan alma. Adam şimdi diyelim köyden şehre mal getiriyor.
Evet.
Bu kişi ne yapıyor? Şehre dışında bekliyor o köyden gelenleri ve onun malını o kişi köye gelme şehre girmeden satın alıyor.
Piyasayı öğrenmeden
bunu yasaklıyor dinimiz. Neha Resulullah an telakkil cenep. Peygamberimiz bundan yasak etmiş. Bu bir. İki, şehirlinin köylü adına satması. Yani bu simsarlık dediğimiz şey. Efendim tabii zamanımız şartları biraz değişti. Yani köyden gelen vatandaş diyelim ki Antalya'daki üretici İstanbul'a gelip kendisi malını satamıyor. Mutlaka arada komisyoncu dediğimiz kimseler vasıtasıyla satıyor. Ama bunların insaflı olması lazım. Veya pazarcılarımızın insaflı olması lazım. Böyle haberlerde devamlı izleyip duruyoruz. Efendim üretildiği yerde 1 lira ama bakıyorsunuz pazar tezgahında 5 lira, market tezgahında 7 lira. Bu insafsızlık bu. Hem üreticiye karşı insafsızlık, hem tüketiciye karşı insafsızlık. Dinimiz yardımlaşmayı emrediyor, merhameti istiyor. Yardımlaşma, merhamet, efendim zayıfı gözetme, fakiri gözetme bunlar istiyor bizden. Müslüman adımını atarken sadece hukuki açıdan efendim bu yasak mı değil mi düşünmemeli sadece. Aynı zamanda Allah'a karşı olan o durumunu, insanlara karşı olan görevini de dikkate almalı.
Evet, peki hocam. Allah razı olsun. Hocam bir sorumuz da şöyle. Borcunu vaktinde ödemeyen kişiye takdir edilen mali tazminatı almak caiz midir?
Şimdi bu borcu insan vaktinde niye ödemiyor?
Bir onu cevaplamak lazım ilk önce.
Önce bunu bir anlamak lazım.
Evet.
Çünkü insan iki sebepten dolayı borcunu ödemeyebilir. Bir, imkanı yoktur.
Evet.
İmkanı yoktur. İki, imkanı olduğu halde malını, parasını, imkanını başka yerlere sarf eder, alacaklığın borcunu ödemez. Alacaklıya borcunu ödemez. Bir de böyle olur. Şimdi eğer imkansızlıktan dolayı ödemiyorsa bir kimse, diyor ki Kur'an-ı Kerim, eğer borçlu zordaysa, dardaysa, siz ona eli bollanıncaya kadar süre verin.
Evet.
Ve bundan dolayı da eli darda olan, yani borcunu ödeyemeyen borçluya vade vermek farz kabul edilmiş. Yani alacağını vadelendirmek farz kabul edilmiş. Bu bir. İki, bunu Kur'an-ı Kerim emrediyor. İkincisi de, hatta ben sık sık böyle bazı programlarda söylediğim bir şey var. Yeri geldi, tekrar bir daha söyleyeyim. Bizim dinim ibadetlerimizde farz olan ibadetlerin sevabı, farzların sevabı, nafilelerden, sünnetlerden çok daha fazladır.
Evet.
Ama bunun 3 tane istisnası var. Yani 3 şey var ki, bunlar farz olmadığı halde, farzlardan daha sevap. Nedir o? 1. Selam vermek. Selam vermek sünnettir. Ama selam almak farzdır. Selam vermenin sevabı, selam almanın sevabının 10 katıdır. Bak şimdi ne oldu? Sünnet olan selam vermenin sevabı, farz olan selam almanın sevabından çok oldu.
Evet.
1. 2. Vakti gelmeden abdest almak. Şimdi namaza kalktığımız zaman, namaz kılacağımız zaman abdest almak farzdır. Kur'an bunu emrediyor. اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا diye başlayan ayet-i kerime. namaza kalktığınız zaman, namazı kılmak istediğiniz zaman şu şu şu organlarınızı yıkayın, başınızı meshedin diyor. Farzdır. Evet. Ama daha önceden, ya namaz vakti gelmeden önce abdestle hazırlanmak müstehaptır. Ya bunun sevabı daha fazladır farz olandan. Üçüncüsü de alacaklının darda olan borçlusuna vade vermesi, vadeyi uzatması farzdır.
Evet.
Ama ondan alacağını tümüyle affedivermesi müstehaptır. Ve bu müstehap, yani alacağı tümüyle silmesi, affetmesinin sevabı, ona vadeyi uzatması sevabından daha fazladır diyor. Yani demek ki o zaman eğer borçluğu, borcunu ödemekte zorlanıyor ise ona vade vermek gerekiyor. Ama eğer kişi parası olduğu halde, imkanı olduğu halde eğer borcunu ödemiyorsa bu karşı tarafa zulmetmiş oluyor. Alacaklıya zulmetmiş oluyor.
Evet.
Peygamber Efendimiz bu konuda da diyor ki matlul ganiyyi zulmün. Yani bir kimsenin, zengin birisinin, varlıklı birisinin borcunu ödemeyip savsaklaması zulümdür. Ha, o zaman biz bu borcunu vaktinde ödemeyene maddi tazminat yüklenebilir mi, yüklenemez mi, alabilir mi, alamaz mı sorusunun cevabını bu iki şıkta ayrı vermemiz uygun olur. Bir defa imkanı olduğu halde borcunu ödemiyorsa, vadesi dolduğu halde ödemiyorsa, bundan sonraki şey süresince, gecikme süresince o paranın değer kaybını tazmin etmesi lazım kişinin. Evet, burada tazminatı almak caiz ama ne kadarını almak caiz? Paranın değer kaybını. Ki bu paranın değer kaybı zamanımızda ne ile ölçülüyor? Enflasyonla ölçülüyor. Yani mesela diyelim ki işte Ramazan'ın başında ödemesi gerekiyor idi borcu. Vadesi geldi ödemedi. İmkanı müsait olduğu halde. 2 ay sonra ödedi. 2 ay içerisinde Ramazan'ın başından efendim Şevval'in sonuna kadar para ne kadar değer kaybetmiş? %1. Borcu %1 ekler üzerine. Ha, buna hakkı var ve helaldir. Peki o zaman şu var. İmkansız olmadığı halde vade verilen kişi. Vadesi doldu, borcunu ödeyemedi. O yüzden vadeye uzatıldı. Uzatıldıktan sonra ödedi. Ve imkanı da var. Peki ondan alamaz mı? Ondan da alır. Çünkü burada bakın, sadece bir taraflı düşünmememiz lazım. Tek taraflı düşünmememiz lazım. Yani ne diyor ayet-i kerimede o faiz yasağında da bahsederken? Sizin diyor eskiden kalma olan o faizleriniz var ya, onları sildik. Ama ana paranızı alabilirsiniz. Böylece hem zulmetmiş olmazsınız hem de zulme uğramamış olursunuz.
Evet.
Dolayısıyla Müslüman sadece bir taraflı olarak düşünmememiz lazım. Her iki tarafın da hakkını gözetmemiz lazım. Ama borçlunun durumu iyi değil. Efendim kendi borcunu ancak zor kötek ödeyebiliyor sonra. Ondan almamak, o vade farkını almamak daha iyi olur.
Daha iyi olur. Peki hocam. Hocam son sorumuz olsun. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şöyle bir sorumuz var. Tıbben gerekli olmadığı halde normal doğum yerine sezeryan dediğimiz doğumu yapmak caiz midir?
Vallahi bu ilginç bir soru oldu. Doğrusu ben böyle bir soruyla ilk defa karşılaştım.
Evet.
Şimdi buna ne cevap verilebilir? Bir, fıtrata uygun düşmüyor bu. Çünkü Cenab-ı Allah insanı yaratırken doğumun nasıl olacağını, ne şekilde olacağını tespit etmiş, bildirmiş. O şekilde doğum gerçekleşiyor.
Evet.
Ve bu tabii yollarla olan doğum hem anne açısından hem de çocuk açısından sağlıklıymış. Ha. Ancak tabii eskiden yapılamayan ama günümüzde tespit edilebilen normal doğum zararlı olduğu oluyor bazen. Hani hatta bazen normal doğumda annelerin hayatının sonlandığı oluyor veya ne bileyim bebeklerin öldüğü oluyor. Ve bu tıbben de tespit edilebiliyor. Bu durumlarda bu normal doğum yerine sezeryen yapılıyor. Ve böyle bir durumda sezeryene yasak diyen herhangi bir kimse olamaz. Bu bir tedavidir zaten.
Evet.
Ama sırf estetik kaygılarla.
Acı çekmeyeyim.
İşte efendim vücutum deforme olmasın vesaire gibi bazı kaygılarla eğer, ya tabii varsa böyle bir kaygı, normal doğum yapmayıp da sezeryenle aldırmak, bir defa o çocuğa bir haksızlık oluyor. Evet. Yani bebeğe, çünkü bebek normal doğumla daha sağlıklı, daha uygun oluyormuş. Bebeğe bir haksızlık oluyor. Anne için de öyle. Vallahi doğrusu bu konu, bilmiyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu bu konuda bir görüşme yaptı mı? Bir araştırma yaptı mı? Tabii bunlara cevap verebilmek için şunları da iyi bilmek lazım. Tıbbi açıdan sezeryende doğumun dezavantajları neler? Evet. Yani o gerek kendi anneye, gerek çocuğa ne gibi zararlar veriyor? Veya ne bileyim, normal doğumda ne gibi getirileri var? Bunların bilinmesi lazım. Ondan sonra bir karar vermek lazım. Yani bu konuda ben net bir cevap vermek istemiyorum.
Peki hocam.
Yani buna merak edenler, eğer varsa Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konuda bir cevabı varsa
oradan bakabilirler.
Bakabilirler ama ben rastlamadım şimdiye kadar.
Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun efendim.